Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Firdevsi'nin meşhur eseri Şehname'yi bilirsiniz. Şehname, ünlü İran şairi Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin 10. yüzyılda kaleme aldığı 60 bin beyitlik destansı eseridir. Bu programda Şehname'nin müellifi Firdevsi'nin başından geçen ilginç olayları hatırlayacağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin kültürel kalkınma eylem planını açıkladı. Programımızda Başbakan Davutoğlu'nun kültür, sanat, şehir ve medeniyet konularına bakışını bir bütün olarak nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Şehname'nin Türk kültür ve edebiyatına etkileri isimli kitapta doçent doktor Bekir Şişman ve yardımcı doçent doktor Muhammed Kuzubaş şu bilgileri kaydediyorlar. Şehname, ünlü İran şairi Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin 10. yüzyılda kaleme aldığı 60 bin beyitlik eseridir. Firdevsi, İran tarihiyle ilgili olarak kendi zamanına kadar nakledilen rivayetleri toplamış, Şehname'yi 30 yılda meydana getirmiştir. Eser, Tahran'da kaleme alındıktan sonra yazarına "Bununla İran milletini yeniden dirilttim" sözünü söyleme kudret ve cesaretini sağlamıştır. Rivayete göre Gazneli Mahmud, sarayında Firdevsi'ye tarihi, efsanevi birçok resimlerle, av ve savaş silahlarıyla süslenmiş mükemmel bir mekan tahsis etmiştir. Firdevsi bunlardan esinlenmiş, özellikle ıssız bağlarda, zümrüt kırlarda gezerek, çimler ve serviler altında oturarak, suların çağaltısını, bülbüllerin ötüşünü dinleyerek bu destanı kaleme almıştır. Şehname'nin Firdevsi tarafından 10. yüzyılın sonunda kaleme alınmasından sonra Doğu edebiyatlarında Şehname yazma geleneği başlamıştır. Pek çok şair, Şehname kahramanları etrafında oluşturdukları müstakil eserlerle bu geleneğin yerleşmesini ve devamını sağlamıştır. Ayrıca Orta Asya'da çok sevilen ve epik anlatılar için kullanılan name tarzının Şehname ile başladığı kabul edilmektedir. Türk edebiyatında Arapça ve Farsça tercümelere dayalı hikayeler anlatan meddah tipindeki hikayecilere Firdevsi'nin Şehnamesinden hareketle Şehname Han, Şehname anlatıcısı denildiğini de görmekteyiz. Osmanlı sahasına baktığımızda Osmanlı şairlerinin de bu gelenekten oldukça etkilendikleri görülür. Özellikle divan edebiyatının kuruluş ve gelişme yıllarında bu etki oldukça üst düzeydedir. Şiirde övülen kişiler Şehname kahramanlarıyla karşılaştırılmış, bu beyitlerin anlam kurguları yine onlara telmihlerde bulunularak oluşturulmuştur. Şehname'nin divan edebiyatı üzerindeki etkisi bununla sınırlı kalmamıştır. Bazı şairler Şehname'yi manzum veya mensur olarak dönemin Türkçesine aktarmışlardır. Firdevsi, Şehname'yi ıssız bağlarda, zümrüt kırlarda gezerek, çimler ve serviler altında oturarak, suların çağaltısını, bülbüllerin ötüşünü dinleyerek bu destanı kaleme almıştır deniyor ama hayatı hep böyle güzel geçmiyor. Necati Lugal ve Kenan Akyüz'ün çevirileriyle hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Firdevsi, Şehname isimli kitabın ön sözünde Firdevsi'nin çektiği sıkıntılar da anlatılıyor. Firdevsi'nin Şehname isimli eserinden dolayı başına gelenler adeta kurgulanmış, maceralarla dolu bir film senaryosu gibi. Bir rivayete göre hükümdar Gazneli Mahmud, Firdevsi'nin Şehname'yi yazmakta olduğunu öğrenince onu sarayına davet eder. Bir başka rivayete göre ise Firdevsi, hükümdarı eserinden haberdar etmek için Gazne'nin yolunu tutar. O, saraya girmenin yollarını ararken saray şairleri onu imtihandan geçirir, kendileri için yeni bir rakip olması muhtemel olan Firdevsi'nin saraya girmesini zorlaştırmaya, önüne engeller çıkarmaya çalışırlar. Firdevsi de hükümdarın gözdelerinden Mahek'in yardımıyla kendisini tanıtır. Padişah Gazneli Mahmud, Firdevsi'yi takdir eder, ona eserini huzur içerisinde yazma imkanı sağlar. Firdevsi'nin şöhreti giderek çevreye yayılır. Onun bu duruma yükselmesi rakiplerinde kıskançlığa sebep olur. Firdevsi bir ara eserinin Rüstem ve İsfandiyar parçasını Rüstem İbni Fehrüddevle'ye gönderir ve caize olarak 1000 altın alır. Rüstem onu sarayına davet eder. Mezhepçe Şii olan Rüstem'in Gazneli Mahmud'la arası açıktı. Firdevsi'nin rakipleri bu durumu da onun aleyhine kullanırlar. Yaşı 70'e yaklaşan Firdevsi 37 yaşındaki oğlunu kaybeder ve büyük üzüntüler yaşar. Yaşı 80'e yaklaştığında eserini tamamlayıp padişaha takdim eder. Bundan sonrasını kitaptan nakledelim. Firdevsi, talihin kötülükleriyle uğraşa uğraşa nihayet yaşı 80'e yaklaştığı sıralarda 60 bin beyit tutarındaki eserini bitirdi ve onu Ayaz'ın eliyle padişaha sundu. Mahmud bundan çok memnun oldu ve vezire caize olarak şaire bir filin taşıyabileceği kadar altın gönderilmesini buyurdu. Fakat vezir bunu uygun görmedi. Bunun çok aşırı bir cömertlik olacağından bahsederek karşılık olarak bir yük gümüş verilmesinin yerinde olacağına padişahı inandırdı. Bunun üzerine keselere konan 60 bin dirhem gümüş yine Ayaz'ın eliyle Firdevsi'ye gönderildi. Firdevsi bu sırada hamamda bulunuyordu. Ayaz kendisini görerek caizeyi getirdiğini söyledi. Şair önce padişah tarafından ilk zamanlar kendisine vaat edilmiş olan beyit başına 1 altınlık caizenin geldiğini sanarak çok sevindi. Fakat hakiki durumu anlayınca Ayaz'a çıkıştı. Ayaz padişahla veziri arasında geçenleri olduğu gibi anlatınca bu sefer büyük bir üzüntüye düşerek gelen paranın 1/3'ünü Ayaz'a, 1/3'ünü hamamcıya, 1/3'ünü de kapısının önündeki bir şerbetçiye bir bardak şerbet karşılığı olarak verdi. Bundan sonra Ayaz'a dönerek gidip padişaha gördüklerini ve o kadar emekle meydana getirilen bir eserin yanında paranın bir değeri olamayacağını anlatmasını söyledi. Ayaz saraya dönerek olup bitenleri anlatınca Mahmud büyük bir üzüntüye ve kendisini bu gülünç duruma düşürerek halkın önünde kepaze eden vezire karşı büyük bir kızgınlığa kapıldı. Veziri çağırtarak kötü kötü haşladı. Fakat kurnaz vezir soğukkanlılığı elden bırakmayarak padişaha şairin büyük bir küstahlık yapmış olduğunu, padişah tarafından gönderilmiş olduktan sonra 1 dirhemle 100 bin dirhem gümüş arasında bir fark olamayacağını, şairin gönderileni minnetle kabul etmesi gerektiğini, hatta padişah tarafından kendisine eserinin karşılığı olarak bir avuç toprak bile gönderilmiş olsaydı, şairin onu bile gözlerine sürme diye çekmesi lazım geldiğini söyleyerek Mahmud'un kızgınlığını Firdevsi'nin üzerine çevirmeye muvaffak oldu. Padişahın kızgınlığına artık son yoktu. Firdevsi denilen o dinsizin fillerin ayakları altında ezdirilmesini emretti. Sarayda bu sahneyi görmüş olan ve Firdevsi'nin dostlarından bulunan büyüklerden biri şairi durumdan derhal haberdar etti. Firdevsi geceyi büyük bir heyecan ve ıstırap içinde geçirdikten sonra ertesi sabah erkenden padişahın özel bahçesinde beklemeye başladı. Mahmud belli zamanlarda abdest almaya gitmek için bu bahçeden geçerdi. Mahmud görünür görünmez şair koşup ayaklarına kapandı ve gözyaşları içinde düşmanlarının kendisini haksız yere kötülediklerini yana yakıla anlattı. Bu yalvarmaların sonunda Mahmud'un kızgınlığı biraz yatıştı ise de şairi affetmedi ve ona derhal Gazne'den ayrılmasını söyledi. Firdevsi bunun üzerine dairesine döndü ve yol hazırlığına başladı. Ayaz'a tomar halinde sarılı bir kağıt verdi ve onu 20 gün sonra padişaha sunmasını söyledi. Ondan sonra şehrin büyük camisine giderek Sultan Mahfili'nin duvarına şu kıtayı yazdı. Zabilistan padişahı Mahmud'un bahtiyar sarayı bir denize benzer. Hem de kıyıları görünmeyen bir denize. Eğer bu denize daldığım halde elime hiçbir inci geçirememişsem kabahat denizde değil benim kötü yıldızımdadır. Sarayın birçok ileri gelenleri onu uğurlamak istedilerse de Mahmud'dan çekindiler. Şairi bir derviş kıyafetiyle çıktığı yolda yalnız Ayaz uğurlayabildi ve peşi sıra bir binekle yolculuğa gerekli şeyleri de gönderdi. 20 gün sonra Ayaz Mahmud'a şairin kendisine bırakmış olduğu kağıdı sundu. Mahmud, kendisinden af dileyen bir mektup sandığı bu kağıdı açınca meşhur Hicviye ile karşılaştı. Fena halde kızdı ve Firdevsi'yi buldurmak için her tarafa yaya ve atlı birçok adamlar gönderdi. Ayrıca onu yakalayıp getirene 50 bin altın vaat etti. Fakat bütün gayretlere rağmen şairi yakalamaya imkan olmadı. Firdevsi, Devletşah tezkiresindeki kayda göre bir ay kadar Gazne'de saklandıktan sonra Herat'a giderek orada kitapçılık yapan Ebul Mani'nin yanına sığınmıştır. Başka bir söylentiye göre de şair Gazne'den derhal ayrılarak Mazenderan'a gitmiştir. Mazenderan, Cürcan Sultanı Kavus'un hükmü altındaydı. Olanı biteni bilmediği ve Firdevsi'nin ününü duyduğu için ilk zamanlar onu hoş tuttu ve her ihtiyacını karşılayacağını vaat etti. Fakat Mahmud'la olan macerasını öğrenince Mahmud'dan çekindi ve ona münasip hediyeler vererek kendisinden yerleşmek için başka bir yer seçmesini rica etti. Bunun üzerine Firdevsi Bağdat'a geldi. Şehir kendisi için tamamıyla yabancıydı. Birkaç gün perişan bir halde dolaştı. Nihayet bir tüccar haline acıyarak onu evine aldı. Macerasını öğrendikten sonra da onunla daha yakından ilgilendi. Ev sahibi Halife Kadir Billah'ın vezirini tanıdığı için Firdevsi'ye veziri öven bir şiir yazmasını tavsiye etti ve şairin Arapça olarak yazdığı kasideyi vezire götürdü. Vezirin meclisinde herkesin önünde okunan kaside çok beğenildi ve vezir şairin oturması için kendi yanında bir daire ayırttı. Şairi halife de görmek isteyince Firdevsi onun içinde 1000 beyitlik bir metiye daha yazdı. Halife çok memnun kaldı. Yalnız şairin ateşe tapan İran padişahlarının hayatlarını yazmış olması pek hoşuna gitmiyordu. Firdevsi bu kötü etkiyi silmek için konusunu Kur'an'dan alan bir eser yazmayı düşündü ve konu olarak da Yusuf ile Züleyha arasındaki macerayı seçti. Talihin yeniden biraz yüzüne gülmesiyle kavuştuğu rahatlık içinde eserini yazmaya başladı. Şehname ile aynı vezinde olan bu eser 9000 beyit tutarındadır. Şairin Bağdat'taki istirahati de uzun sürmedi. Onun hilafetin merkezinde gördüğü itibarı haber alan Mahmud, halifeye bir tehdit mektubu göndererek suçlunun kendisine teslimini istemişti. Bunun üzerine Firdevsi tekrar yola düştü. Önce Ehvaz'a ve oradan da Kuhistan'a geçti. Kuhistan hakimi Nasır Lek, şairi şatafatlı bir şekilde karşıladı. Onu karşılamak için en yakın dostlarını sınıra kadar gönderdiği gibi kendisi de ona şehirde resmi bir tören düzenlettirdi. Nasır Lek, Mahmud'un dostuydu. Şair ona kendisini bu şekilde süründürenleri kıyamete kadar dünyanın ağzında lanetlandıracak bir eser yazmak düşüncesinde olduğunu söyleyince Nasır onu teselli etti. Eserinin Mahmud tarafından çok beğenildiğini fakat araya giren fesatçıların durumu bambaşka bir şekle soktuklarını anlattı. Hakikatte bu idi. Nasır şairden Mahmud hakkında yazdığı Hicviye'yi kendisine vermesini ve onu yok etmesine müsaade etmesini istedi ve Hicviye'nin her beyti için 1000 dirhem hesabı ile 100 bin dirhem gümüş vererek Mahmud'la şairin aralarını bulmuş oldu. Diğer taraftan Mahmud'a da bir mektup yazarak Firdevsi'nin değerini ve suçsuzluğunu belirtti. Bu mektubun Gazne'ye vardığı gün Mahmud, Firdevsi tarafından caminin duvarına yazılmış olan kıtayı görmüş ve üzülmüş, arkasından Nasır'ın mektubunu da okuyunca üzüntüsü son haddini bulmuş. Şairin saraydaki dostları bunu fırsat bilerek geçen hadiselerin iç yüzünü padişaha anlattılar. Bunun üzerine Mahmud, Vezir Hasan-ı Meymendi'nin idamını emretti. Burada dikkati çekecek derecede garip olan tesadüf, Firdevsi tarafından caminin duvarına yıllarca önce yazılmış olan kıtayı Mahmud'un Nasır'ın mektubunun geldiği gün görmüş olmasıdır. Firdevsi bu olaylardan sonra padişahın kendisi hakkındaki kanaatinin değiştiğine inanarak veya duyduğu memleket hasretiyle her tehlikeyi göze alarak Tus'a döndü. Aradan çok geçmemişti. Şair bir gün kırda veya çarşıda gezerken bir çocuğun Mahmud hakkında yazdığı Hicviye'den "Eğer padişah soyca padişah olsaydı benim başıma altından bir taç giydirirdi" beytini okuduğunu duyunca bir inilti ile yere düştü. Kaldırılıp evine götürüldükten pek az sonra da gözlerini kapadı. Şairin çilesi ölmekle de dolmuş değildi. Onun rafizi olduğunu ileri süren Ebul Kasım Gürgani adındaki bir şeyh, yapılan bütün ısrarlara rağmen cenazesinin Müslüman mezarlığına gömülmesine müsaade etmedi. Bunun üzerine cenazeyi şehrin kenarında, şairin kendi mülkü olan bir araziye gömmek zaruretinde kalındı. Hatta şeyh, cenaze namazının kılınmasına da engel olmuştu. Fakat o gece rüyasında Firdevsi'yi cennette gördü ve hayret içinde bunun sebebini cennetin bekçisi Rıdvan'dan sordu. Rıdvan, verdiği karşılıkta şairin Şehname'deki ''Yeryüzündeki yüksekliklerin ve enginliklerin hepsi sensin. Senin ne olduğunu bilmiyorum ama var olan her şey sensin.'' beytinden ötürü cennete girmiş olduğunu söyleyince, ertesi sabah şairin mezarına gidip namazını kıldı. Firdevsi'nin başına gelen felaketlerden üzülen ve ani ölümünü duymamış olan Sultan Mahmud da ona borcu olan 60 bin altını Tus'a göndermişti. Fakat acı bir tesadüf eseri olarak altın kervanı şehrin bir kapısından girerken şairin tabutu da öteki kapısından çıkmaktaydı. Bunun üzerine paraları şairin kızına götürdüler. Fakat kızı parayı şiddetle reddetti. Şairin kız kardeşi onun Tuz Irmağı üzerindeki bendi yaptırmak hususundaki sürekli arzusunu hatırladı ve bu paranın oraya harcanmasını tavsiye etti. Gerçekten 400 yıl sonra bile kalıntıları görülen bend şairin istediği şekilde ve o para ile yapıldı. Hatta hakim Nasır Hüsrev seyahatnamesinde 438-1046'da Tus'ta Sultan Mahmud tarafından Firdevsi'ye gönderilmiş para ile yapıldığı söylenen yeni bir kervansaray görmüş olduğunu da anlatır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Bir kültür sanat programı olan Şehir ve İnsan'ın takipçileri, bu programda kendi belirlediğimiz konuları ele almanın yanı sıra kültürel alanda alınan siyasi kararları, bu alandaki çalışmaları ve faaliyetleri de takip ettiğimizi bilirler. Bu münasebetle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara Palas'ta düzenlediği 64. Hükümet Sürdürülebilir Kültürel Kalkınma Eylem Programı'nın tanıtım toplantısına kayıtsız kalamazdık. Bugünkü programımızda şimdi Başbakan Davutoğlu'nun bu konudaki açıklamalarını özetleyerek nakledeceğiz. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde ve kültürde hedeflenen başarıyı sağlayamadıklarını dile getirmiş, eleştirilere ve tekliflere açık olduklarını ifade etmişti. Başbakan Davutoğlu'nun kültürel kalkınma eylem programı bu bakımdan da ayrıca önem taşıyordu. Acaba hükümet kültür alanında yeni neler yapmayı planlamıştı? Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın da katıldığı ve bazı sanatçıların da davetli olduğu tanıtım toplantısında Başbakan Davutoğlu konuşmasına sanat dünyasını selamlayarak başladı.
Bütün edebiyat, sanat, düşünce ve akademi dünyamızı zenginleştiren herkesi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bütün şairlerimizi, bütün romancı, öykücü, denemeci, yazarlarımızı, bütün sinemacılarımızı, tiyatrocularımızı ve musiki şinaslarımızı, plastik sanatlardan görsel sanatlara bütün sanatçılarımızı hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Onlar bizim dünyamızı güzelleştiren güzel insanlar. Ülkemize ve insanlığa kattıkları değerler için hepsine minnettarım, müteşekkirim.
Kültür sanat dünyasının mensuplarıyla yaptıkları toplantıları geleneksel hale getirerek onlardan istifade etmeye devam edeceklerini belirten Davutoğlu, eylem programını açıklamadan önce bu programa zemin teşkil eden yaklaşımlarını dile getirdi.
İnsanoğlunu diğer varlıklardan ayıran en temel vasıf, akıllı olması yanında estetik bilince sahip olması, Allah'ın Cemal isminden güzelliği her bir köşede hissedip kainatın her bir köşesine güzelliği yansıtma çabasıdır. Bu anlamda estetikten soyutlanmış bir siyasetin de anlamı olmadığı kanaatindeyim. Estetikten soyutlanan bir siyaset salt güç ilişkileri haline gelir ve en kaba, en barbar halini de o zaman gösterir. Siyaset ancak ve ancak estetik ile bütünleştiği zaman güzel davranışı, güzel ahlakı, güzel uslubu hayata egemen kıldığı zaman siyaset kültürle sanatla buluşabilir. Dolayısıyla bizler burada bir siyasi otoriteyi temsil eden başbakan, bakanlar, sizler de bu otoritenin hitap ettiği sanatçılar değilsiniz. Bizim dünyamızda sanatçı-siyasetçi ilişkisi özne-nesne ilişkisi değildir. Aksine sanatçı-siyasetçi-devlet adamı ilişkisi birliktelik ilişkisidir ve birbiriyle dünyayı güzelleştirme çabasının bir sonucudur. Bir sanatçıyla bir araya gelen bir devlet adamının aslında ulaşmak istediği temel hedef, o sanatçının estetik gözüyle siyaseti güzelleştirme çabasıdır. Bu anlamda da, bu çerçevede de sizlerle çok daha sık bir araya geleceğiz. Çünkü nihayetinde nasıl insanoğlunun mütemeyyiz vasfı estetik bilincidir, toplumları diğer toplumlardan ayıran, medeniyetleri diğer medeniyetlerden ayıran en temel vasıf da bu estetiğin bir siyaset yöntemi olarak, bir toplumsal hayat tarzı olarak tarihe yansımasıdır. Bu bakımdan her zaman medeniyet, şehir kavramları etrafında kültürümüzü tanımlamaya çalışır ve hep insani kalkınmayla kültürel kalkınmanın birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu ifade etmeye gayret ederim. Esas itibariyle bugün bir araya gelişimiz bitmiş, tamamlanmış bir eylem planını bir hükümet programı olarak size yansıtmak değil, üzerinde çalıştığımız bir eylem planını size aktararak bir istişare zemini oluşturmak. Sizden gelecek her fikre açığız. Bu salonda bulunan ve bulunmayan kültür ve sanat dünyamızın bütün temsilcilerinin kanaatlerini siyasi perspektif içinde eylem planına yansıtmaya da kararlıyız. O bakımdan ilişkimizi tekrar zikrediyorum. Davet eden edilen özne nesne ilişkisi değil, hep beraber inşallah önümüzdeki 4 yıl ve daha sonraki yıllara yansıyacak bir ortak yürüyüşe, ortak çabaya davettir. Birlikte yapacağız. Birlikte şekillendireceğiz. Sizin estetik gözünüzün siyasetimize yansımasına ihtiyacımız var. Size bir şeyi deklar etmek için davet etmedik. Size ihtiyacımız olduğu için davet ettik. Geliniz birlikte hayatımızı daha da güzelleştirelim. Birlikte toplumsal gerginlikleri sona erdirelim ve sanatı toplumsal gerginlikleri artıran değil, aksine toplumsal uyumu sağlayan ve karşılıklı empati yapmamızı temin edecek önemli bir araç, aynı zamanda önemli bir amaç olarak da görmek durumundayız. En zor zamanlarda, toplumların büyük bunalımlar yaşadığı dönemlerde o bunalımları aşmayı sağlayan temel sahik, siyasi düzen kadar o toplumun entelektüel, felsefi, sanat faaliyetler anlamında önünü açan öncüler olmuşlardır. Hazreti Mevlana'yı düşününüz. O hala ruhumuza işleyen güzel beyitlerini Anadolu'nun en bunalımlı döneminde, Moğol istilaları döneminde yazmıştır. Siyasi krizin olduğu bir dönemde insanlar Hazreti Mevlana'nın beyitlerinde, Hazreti Mevlana'nın dilinde, uslubunda, muhabbetinde, aşkında huzur buldular. Ümit buldular. Geleceğe baktılar. Bizim devlet adam olarak en önemli görevimiz toplumun huzurunu, aşkını, muhabbetini temsil etmek ve yaygınlaştırmaktır. Sizden de en büyük beklentimiz, ola ki siyaset alanında bir gerilim olmuşsa, ola ki siyasi alanda birileri bir kriz çıkarma çabası içindeyse, sanatçılarımızın toplumun ümidini, aşkını, şevkini, muhabbetini, birbirine olan bağlılığını teşvik edecek ürünler ortaya koymalarıdır. Aksi takdirde sanat eğer kutuplaştırıcı bir araç olarak görülmeye başlanırsa, salt ideolojilerin yansıtıldığı bir araç olarak görülmeye başlanırsa, sanat karşılıklı kutuplaşmalar içinde özünü kaybeder. Son yıllarda yaşadığımız bazı gerilimlerde aslında bunun izlerini görmek hepimize hüzün verdi. Şu anda ağır bir sorumluluk üstlenmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak değil, sizlerden biri olarak, elinden geldiğince kültür hayatına katkıda bulunmuş bir akademisyen olarak sizlerden en büyük ricam, beklentim, toplumun krize yöneldiği zannedilen anlarda sizin ümit ışığı olmanız. Toplumda kutuplaştırma eğilimi ortaya çıktığı anda sizin birleştirici dili, muhabbet dilini yaygınlaştırmanız.
Başbakan Davutoğlu daha sonra Türkiye'nin kültürel zenginliklerini medeniyetler arası ilişkiler üzerinden özetledi. Kültürel unsurları en doğrudan yansıtan temel alanın şehir hayatı olduğunu gördüklerini belirten Davutoğlu, kültürel eylem planını şehir, medeniyet, kültür arasında irtibat kurarak hazırladıklarını söyledi.
Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası, estetik değerleri, medeniyet birikimini koruyarak güçlendirilmesini hayati önemde görüyoruz. Türkiye bu anlamda şu anda küreselleşme süreci yaşayan uluslararası toplumun en nadide, en ayrıcalıklı ülkelerinden biridir. Tarih boyunca insanoğlunun kurduğu medeniyetlere elimizin değmediği, dokunmadığımız medeniyet yoktur. Mezopotamya kültürü bu toprakların ürünüdür. Horasan'dan süre gelip İran'dan geçerek olgunlaşarak Anadolu'ya gelen Orta Asya Horasan kültürü bu topraklarda Roma kültürüyle, eski Yunan kültürüyle kaynaştı. Aynı kültürün Hint boyutu yine 16. yüzyılda Delhi, İsfahan, İstanbul üçlüsü içinde Türk boylarının 3 Hint, İran, Anadolu ekseninde kurduğu devletlere şahitlik etti. Şiirlerle bile, mimari eserlerle bile bütün bu Avrasya coğrafyasını Anadolu'ya taşıdık. Tac Mahal ile Selimiye arasında yapılacak bir kıyaslama 16. yüzyıldaki ortak değerlerimizin Asya'dan Avrupa'ya doğru Anadolu ekseninde nasıl ilerlediğinin yansımalarıdır. Bu şiirde Baki, Fuzuli hepsinin ortak temeli de bu. Elimizi değmediğimiz, etkilenmediğimiz, etkilemediğimiz hiçbir medeniyet havzası yok. Mısır medeniyeti gibi köklü bir coğrafya 400 yıl boyunca İstanbul'dan idare edildi ve Kahire'nin kültürüyle İstanbul kültürü arasında bir fark kalmadı. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz denilen Bağdat 400 yıl boyunca İstanbul'la aynı kültürel esintileri taşıdı. Hepimizin aşkla sevdiği Saraybosna aynı şekilde bu coğrafyanın, bu gönül coğrafyasının parçası oldu. Bizim ayrıcalıklı vasfımız kadim bütün medeniyetleri bünyemizde barındırmamız, moderniteyi en çarpıcı şekilde yaşamış olmamız, en kapsamlı şekilde ve şimdi de küreselleşmenin bütün tarihi akımlarının Türkiye üzerinden geçiyor olması. Bundan gurur duyuyoruz ve bunu en önemli farklılığımız, pozitif anlamda, olumlu anlamda söylüyorum, farklılığımız olarak değerlendirmemiz gerekir. Her bir sanat eserinde bütün bu medeniyetlerin izlerini, her bir şehrimizde bütün bu medeniyet birikiminin yansımalarını görüyoruz. Başka hiçbir toplumun böyle bir ayrıcalığı yok. Türk sanat müziğinden klasik Türk müziğine, modern müzik akımlarına kadar hepsi içinde bu geçerlidir. Bu açıdan bakıldığında hükümetimizin 64. hükümetimizin eylem planında, kültürel eylem planında bütün bu unsurların yansımasına önem verdik. O zaman gördük ki bu unsurları en doğrudan yansıtan temel ünite, temel alan şehir hayatı. Şehir ile medeniyet ile kültür arasında doğrudan bir irtibat kurarak bu programı, bu eylem planı hazırladık.
Başbakan Davutoğlu, siyasi ve ekonomik istikrarını kültürel zenginliğiyle eş güdümlü hale getiremeyen ülkelerin gücünü koruma imkanları da olmadığının altını çizerek, bizler siyasetinin merkezine, politikalarının odağına medeniyet değerlerini yerleştirmiş bir hareketiz. 14 yıldır ülkemizin kalkınması için nasıl her alanda çalışmalar gerçekleştirmişsek, hepsinin nüvesi olan, merkezi olan kültür ve sanat alanında da çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz, diye konuştu.
Siyasi ve ekonomik reformlar kadar ilhamını Türkiye'nin medeniyet birikiminden alan kültürel kalkınma da bizim için hayati önemlidir. Burada kamuoyumuzla paylaşacağımız eylem planımızın amacı kültürel hayatımızı zenginleştirmek, gelecek nesillere çok daha zengin bir kültürel miras bırakmaktır. Siyasi ve ekonomik istikrarını kültürel zenginliğiyle eş güdümlü hale getiremeyen ülkelerin gücünü koruma imkanları da yoktur. Güçlü ülke demek sadece askeri bakımdan güçlü ülke demek değildir. Aksine sanatıyla, ilmiyle, bilimsel faaliyetleriyle çığır açan ülke demektir. Bir ülkeyi maddi kalkınmasıyla beraber güçlü kılacak en önemli unsur tarihsel birikime ve kültürel değerlerine verdiği önemdir. Bu anlamda kültürel kalkınma geçmiş değerlerimizin bir anı, bir hatıra haline getirilerek donuk ve statik bir şekilde hatırlanması değildir. Bize düşen medeniyet mirasımızı, kültürel değerlerimizi korumakla birlikte gelişecekleri verimli alanları oluşturmak ve onları geleceğe taşıyacak bir ortamı da sağlamaktır. Bu noktada değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında özellikle sanat ve eğitim camiamıza büyük bir sorumluluk düşmektedir. Tüm sanat dallarında, mimaride, tiyatroda, sinemada, müzikte ve daha birçok alanda bu ulvi misyonun büyük kısmı sizin omuzlarınızdadır. Sizin yüreklerinizdedir. Allah omuzlarınıza, yüreklerinize güç versin. Sizlerin de bu konuda oldukça hassas olduğunuzu görmek bizleri özellikle memnun etmektedir. Millete hizmet etmenin bir gereği olarak her zaman yanınızda olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler siyasetinin merkezine, politikaların odağına medeniyet değerlerini yerleştirmiş bir hareketiz. 14 yıldır ülkemizin kalkınması için nasıl her alanda çalışmalar gerçekleştirmişsek, hepsinin nüvesi olan, merkezi olan kültür ve sanat alanında da çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Medeniyetlerin en önemli nişanının şehirler olduğuna işaret eden Davutoğlu, İstanbul'u koruma yönündeki çabalarımızı artırmalı ve İstanbul'un tarihi dokusunu en büyük mirasımız, en büyük emanetimiz olarak görmeliyiz, dedi. Davutoğlu, şehirlerin kimliği üzerinde de durdu.
Geçen sene Davos'ta Türkiye'ye gidersek nereyi ziyaret edelim ilk olarak diye sorduklarında emin olun, hani bir insanın çok sayıda evladı varsa hiçbirini diğerinden ayırt edemeyeceği gibi gözümün önünden bütün şehirlerimiz geçti. Dedim Amasya desem Mardin kırılır. Mardin desem Amasya kırılır. Bursa desem Konya kırılır. Konya desem Edirne kırılır. Her birisi ancak az bilindiği için Amasya ve Mardin'e dikkatleri çektim. Emin olun her şehrimize gittiğimde o şehri aşkla sevecek bir unsur buluyorum. Hepsi bize ait. Hepsi bizden bir şey yansıtır. Mardin'e Kızıltepe'den bakan bir gözün, Kudüs'e Zeytin Dağı'ndan bakan bir göz gibi ondan ayırması mümkün değil. Mardin'in sokaklarında, Amasya'nın Yeşilırmak'ın kenarında, yalık evlerin hemen karşısında dolaşmanın insan ruhuna nasıl bir huzur verdiğini hepimiz biliriz. Diyarbakır'da hissettiklerimi birçok kez paylaştım. Edirne'de Selimiye'nin karşısına geçin, saatlerce gözünüzü ondan ayırt edemezsiniz. Çünkü işte güzellik bu. Tac Mahal'e baktığınız gibi, Elhamra'ya baktığınız gibi, Mostar Köprüsü'ne baktığınız gibi, Kabe-i Muazzama'ya baktığınız gibi güzeli gördüğünüzde ruhunuz o güzelle bütünleşiyor. Bizim şehirlerimiz güzelin her veçhesini yansıtan şehirler. Onu korumak da bizim görevimiz. Bizim medeniyetimiz kadar bizden önce de birçok medeniyete mekan olmuş, ev sahibi yapmış şehirlerimiz var. Bizim şehir tasavvurumuz aynı zamanda medeniyet tasavvurumuzdur. Şehir mirasımız aynı zamanda medeniyet birikimimizdir.
Başbakan Davutoğlu, kültürel kalkınma eylem planını kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları istişareler çerçevesinde hazırladıklarını söyledi. Eylem planının çatısının 8 ana stratejik alandan oluştuğunu belirten Davutoğlu, her biri aynı zamanda bir hedeftir ve bu hedeflere ulaşmak için atılacak adımlar da ayrı ayrı planlanmış durumdadır. Bu 8 başlığın altında toplam 32 eylem yer alıyor, dedi. Davutoğlu bu başlıkları şöyle sıraladı.
Birinci başlığımız şehrin tarihi dokusunun ihyasıdır. Bu başlık altında Bursa İznik, İstanbul Tarihi Yarımada, Diyarbakır Suriçi, Amasya, Mardin ve Edirne gibi kadim şehirlerimizin tarihi bölgelerini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak eski kent dokusunun ihyasını sağlayacak eylemler bulunuyor. Kültür ve tarih birikimi açısından oldukça zengin bu şehirlerimiz, bu kültürel tarihi birikime değer vermeyen, bu değerleri korumayı önemsemeyen yönetimler altında modernleşmenin tetiklediği hızlı değişime yenildiler. Şehirlerimizdeki tarihi miras neredeyse tarumar edildi. Çocukluğumdan beri aşkla sokaklarında dolaştığım tarihi Yarımada'da sadece yolların geçme suretiyle maalesef tarumar edilen o kadar çok tarihi esere şahit oldum ki. Bunların ihyası hepimiz için en büyük görevdir. Yeni dönemde de Diyarbakır'da, Cizre'de görüyorsunuz büyük bir barbarlıkla yüzyıllar boyunca bu toprakların değerlerine bayraklık eden eserler, yapılar terör örgütü tarafından barbarca tahrip edildi. Şimdi bu kültürel ve tarihsel birikimi hiç vakit kaybetmeden yeniden ihya etmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. Değerli arkadaşlar, işte burada kültür ve tarih bilinci önemli. Sur içini yeniden ihya edeceğiz dediğimde Toledo örneğini verdiğim zaman yakın dönemde yaşanan bazı faşizan yöntemleri hatırlayan zihinler çıktı. Dün de bir mecliste yine bu örneğinden hareketle beni eleştiren bir milletvekili niye bizim şehirlerimizden örnek vermiyor da yani İslam şehirlerinden bir Hristiyan şehrini örnek veriyor diye cehaletini ortaya koydu. Toledo Tuleytula adıyla Endülüs Emevileri tarafından kurulan bir şehirdir ve hemen hemen Diyarbakır'la aynı dönemde minareleriyle, burçlarıyla birbirine benzer, iki ayrı coğrafyada birbirine benzer şekilde çıkmış iki şehirdir. Bugün Toledo'ya, eski adıyla Tuleytula'ya gidenler orada gördükleri minareleri çan kulesi zannetmesinler. Her biri Endülüs Emevilerinden kalan birer minaredir. Zamanla kimlik değiştirmişlerdir ama mimari bizim mimarimizdir. Ama kültür bilincine, tarih bilincine sahip olmayanlar bunları idrak edemez. Her şehrimizin şehir kültür yönetim planı çıkarılacak ve Türkiye Kültür Şehirleri programı başlatılacak. Dolayısıyla şehirlerimiz bu anlamda kültürel ihya planımızın en önemli mekanları, en odak noktaları olacak. İkinci başlığımız kültürel alanların canlandırılması hakkındadır. Bu başlık altında yapacağımız çalışmalar kapsamında başkent Ankara'da uluslararası simge olacak büyüklükte ve içerikte Anadolu Kültür Merkezi'ni inşa edeceğiz. Ankara'mız özellikle müze ve kültürel imkanlar bakımından İstanbul'a ve diğer şehirlere göre maalesef daha az imkanlara sahip olduğunu gördük. Böyle bir merkezi inşa edeceğiz. Aynı şekilde tarihi başkentimiz İstanbul'da yine uluslararası simge olacak büyüklükte ve içerikte İstanbul Kültür Merkezi'ni inşa edeceğiz. Müzeciliğin teşviği için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz ve 2016 yılında inşallah 18 yeni müze açacağız. Benim kitap ve kütüphane sevgimi biliyorsunuz. Ülkemiz maalesef kütüphanecilik konusunda da sahip olduğu potansiyeli hayata geçirebilmiş değildir. Tarihin geçmiş dönemlerinde en büyük kütüphanelere ev sahipliği yapmış olan bu aziz ülke bugün bu alanda istediğimiz düzeyde değil. Her ilimizin büyük bir kütüphaneye sahip olmasını arzu ediyoruz. Şimdi de hemen hemen şehirlerimizin tamamında kütüphane mevcut. Ancak birçoğu bir binanın bir katında faaliyet gösteriyor. Bu eylem planıyla her bir şehrimizde o yöremizin kültürel mimari özellikleriyle inşa edilmiş şehrin ana sembollerinden biri olacak büyüklükte ve şehrin ana kültür damarlarından biri olacak fonksiyonellikte kitaplar inşa edeceğiz. İçinde kitap, kütüphane bulunmayan ev nurdan, ışıktan kopuktur. İçinde büyük bir kütüphaneye sahip olmayan bir şehir medeni bir şehir olarak görülemez. Hayatımda taşıdığım hiçbir çanta içinde kitap olmadan taşınmadı. Buradan da değerli sanatçılarımızın huzurundan bütün gençlerimize, bütün yeni neslin öncüsü olacak gençlere yanlarında nereye giderlerse gitsinler mutlaka bir kitap bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Diyebilirler ki şu anda laptoplar da kitap fonksiyonu görebilir Google üzerinden veya değişik imkanlarla. Asla. Asla. Kitap kokusunu hissetmemiş bir insan huzuru, sükunu, ilmi hiçbir zaman teneffüs edemez. Biz kitap kokusuyla büyüdük, laptopu da tanıdık. Laptop ne kadar mekanikse kitap kokusu o kadar güzeldir. Bir kütüphaneye girdiğinizde şöyle kütüphanenin kokusunu yüreklerinize çektiğinizde onunla birlikte yüreğinize bir merhametin, bir hikmetin, bir irfanın geldiğini de hissedersiniz. Kitap kokusunun her eve girmesi lazım. Kitap kokusunun her ele sinmesi lazım. Kitap kokusunun her yüreğe dokunması lazım. Onun için bir kampanya başlatalım. Küçük, şimdi metrolarla yaptığımız seyahatlerde bazen uzun süre oralarda kalabiliyor insanlarımız uzun yolculuklarda. Bir kampanyayla her an yanımızda bir kitap bulundurma, bir kitabı dosta bir hediye vereceksek bunun kitap olmasına özen gösterelim. Hediyeyi kitaplaştıralım, kitabı hediyeleştirelim. Selam verirken bir de kitap verelim. Bizim dünyamızı zenginleştirecek olan budur. Birinden özür dileyecek, gönlünü alacaksak bir güzel kitapla gönül alalım. Dolayısıyla kitap bu yeni kültürel hamlemizin en önemli ayaklarından biri olacak. Kütüphane yapım teşviği sağlayacağız ve kütüphane yapımına yönelik girişimleri destekleyeceğiz. Rami Kütüphanesi projesini hayata geçireceğiz. Bu kapsamda Rami Kışlası'nı restore ederek 10 milyon kitap kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getireceğiz. Üçüncü başlığımız şehir kültürünün zenginleştirilmesi ve tanıtımı ile ilgilidir. Bu başlık altında yapacağımız çalışmalarda 30 büyük şehire 1 milyon kitabın bulunduğu kütüphaneler oluşturacağız. Yaşayan kütüphaneler kapsamı altında mevcut kütüphaneleri yeni fonksiyonlarla zenginleştireceğiz. kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için bir dijital kültür arşivi oluşturacağız. Bunun yanı sıra müze ve kütüphane girişlerine kolaylık sağlayacak kültür kart projesini hayata geçireceğiz. Hükümet programımızı, hatta seçim programımızı hazırlarken Milli Eğitim Bakanımızla, Kültür Bakanımızla bunları konuştuğumuzda özellikle bazı derslerin müzelerde verilmesi hususunu gündeme getirmiştik. Dersleri sadece sınıflara ve okullara hasretmeyelim. Ders bütün hayatı kapsayacak bir faaliyettir. Müzeleri ders mekanları olarak öğrencilerimizin gidip belli dersleri orada yaptığı mekanlar haline getireceğiz. E-Kütüphaneci projesiyle telif hakkı taşımayan Türk ve yabancı klasik eserlerin seslendirilerek yayınlanmasını sağlayacağız. Ayrıca kültürel hayatın zenginleştirmesine yönelik olarak 81 ilimizde tiyatro ve sahne sanatları ile ilgili projelere destek vereceğiz. Tiyatro sahnesi olmayan illerimizin her birine en az bir tiyatro sahnesi kazandıracağız. Gerçek anlamda tiyatro sahnesi. Burada yeri gelmişken özel tiyatrolarımıza da bir müjde vermek istiyorum. 2015 yılında özel tiyatrolara 4 milyon 500 bin Türk lirası destek vermiştik. Bu yıl bunu %100 artırarak 9 milyon Türk lirasına çıkartıyoruz. Dördüncü başlığımız Anadolu.